Ve bugün eski antlaşmada İsa Mesih serimiz devam ediyor. Diğer konuşmacıların bahsettiği gibi İsa eski antlaşma İsa Mesih ile doluydu. İster peygamberlik sözleri, ister örnek kişiler, ister anlatılan olaylar. Eski antlaşmanın hepsi İsa Mesih'i işaret eder. Bazı yerlerde İsa Mesih çok açık bir şekilde görülmektedir. Ve bugünkü vaaz öyle bir olaya anlatacağım. Anlatacağım olaylar Daniel bölümünde bulunur. Daniel kitabı, bu eski antlaşmada Daniel kitabı. Daniel kitabı İsa'dan önce 6. yüzyılda yazılmıştı. Bayağı eski. Kitabın ilk bölümlerinde Babil kralı Nebukadnezar tarafından sürgün edilen Daniel ile onun 3 Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. Tanrı mucizeler yapıp onlara zor durumlardan kurtardı. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde geçiyordu. Bazımın olaylar Daniel bölümünün 3. bölümünde bulunur ama zemin hazırlamak için 1. ve 2. bölümlerden bazı ayetleri okuyalım. Olur mu? Çünkü uzun bir hikaye ve bazı insanlar doğru hikaye bilmiyorlar. Başka bir efsane anlıyor. Şimdi Daniel 1'den okuyalım. Yahudi kralı Yehoiakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Jerusalem'in üzerine yürüdüp kenti kuşattı. Rab, Yahuda kralı Yehoiakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyalar Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar yani Babil ülkesine götürüp kendi ilahinin tapınağının hazinesini yerleştirdi. Kral İsrail'e arasından, kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildanilerin dilini ve yasasını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Seçilen gençler arasında Yahudilerden Daniel, Hananya, Mişael ve Azariah da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azariah'ya Abednego adını verdi. Tanrı'nın halkının sürekli isyan etmesinden dolayı Rab, Yahudi kralını ve tapınağındaki bazı eşyalı Babil'in kralı Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Bu zamanlarda bu seçilen gençler, Şadrak, Meşak ve Abednego, saraya yerleştirilip yeni adla aldılar. Düşünün. Yüksek görevlere atanacağına ve iyi bir yaşam koşullarına sahip oldukları halde düşman, ve yabancı bir ülkede kendileri buldular. Yeni dil öğrenmeye zorlandılar ve düşmanları onlara yeni adla koyarak kimliklerini değiştirmeye çalıştılar. Aynı zamanda yeni ülkede birçok ilaha tapınılıyordu. Doğal olarak Musa'nın verdiği yasasını uymuyorlardı. Bu nedenle Babil'de çoğu yemekler, özellikle etler, Yahudiler için haramdı. Bu zor durumda Yahudi gençler nasıl davranırdı bakalım. Daniel, dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeye de, şaraptan içmeye de istemedi. Bu yolda kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. Adam Daniel'e yiyecek, içecek payınızı ayıran Efendimiz kraldan korkarım dedi. Eğer yüzünüzü yaşatınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Tehlikeli bir. Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azariah ve kendisinin başına koyduğu gözetciye gidip lütfen kullarınıza 10 gün olanak tanıyın dedi. Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. Onlar vegetarian olacak. Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın. Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara 10 gün deneme fırsatı verdi. 10 gün sonra 4 genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeye sürdürdü. Tanrı bu 4 genç her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu. Yani Daniel ve 3 arkadaşı kendini kirletmemek isteyip Tanrı'nın yolunu seçtiler. Zor durumlarda olduğu halde ilk deneme geçti ve Rab onları ödüllendirdi. Ve Daniel kitabının ikinci bölümünde Kral Nebuchadnezzar bir düş gördü ve düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazlara, falcılar, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırdı. Onlar bunu yapamazdılar. Ama Daniel, Tanrı ona her şey açıkladığı için kralın düşünün ne olduğunu ve yorumunu doğru bir şekilde anlattı. Ve Daniel onu anlattıktan sonra Kral Nebuchadnezzar Daniel'e madem bu gizli açıklayabildin, Tanrı'nın gerçekten Tanrıların Tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizleri açan odur. Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgilerinin başkana yaptı. Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu da Babil ilinde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı. Ve şimdi bizim hikaye başlıyor bu zemin. Şimdi 3. bölüme geldik ve Salih'a okuyalım.
Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşındı. Onu Babil ilinde Dura obasına dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illeri bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırdı. Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları Kral Nebukadnezar'ın diktiği heykeli adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın diktiği altın heykele tapındılar. Bunun üzerine bazı kildaniler yaklaşıp Yahudileri suçladılar. Kral Nebukadnezar'a, ey kral sen çok yaşa dediler. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak. Kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın. Ey kral, oysa Babil ilinde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar. Büyük bir öfkeye kapılan Nebukadnezar, Şadrak, Meşak, Abednego'yu çağırdı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Nebukadnezar, ey Şadrak, Meşak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu? Diye sordu. Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak? Şadrak, Meşak, Abednego, bu konuda kendinizi savunma gereği duymuyoruz diye karşılık verdiler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız.
Amin. Teşekkür ederim Saliha. Vay be. Ne kadar cesur ve dürüst bir söz değil mi? Kral Nebukadnezar kocaman altın bir heykeli yaptırıp dikmişti. Yaklaşık 27 metre yükseklikte. 9 metre genişlikte. Heykel kralın gücünü ve varlığını simgeliyor. Krala göre eğer Şadrak, Meşak ve Abednego bu puta tapsaydılar kendi dini, kendi inançlarını koruyabilirdiler. Hiç sorun olmazdı. Aslında Babil'de insanlar bir sürü ilaha tapıyordu. Lakin gerçek Tanrı'ya tapanlar bir puta tapamazdı. Yahudiler ve bizim için bu imkansız çünkü Tanrı buyruk verdi. Tanrı'nın Rab'e tapacak, yalnız O'nu kulluk edeceksin. Aslında İsa Mesih aynı deneme çölde iblis tarafından yaşadı. İblis bir anda İsa'ya dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim, İblis söyledi. Bana taparsan hepsi seni olacak, dedi. Ve şeytan aynı biçimde bizi de sürekli ayartmaya çalışıyor. Dünyada çok şey bizi çekiyor. Hayatımızda putla olabilir. Mesela para, insanların beğenisi, şöhret olmak, kolaycılık, bu benim, ve hatta ailelerimiz put olabilir. Bunlara tapınmayla ayartılabiliriz. Ama yalnız Rabbimize tapınmalıyız. Bütün kalbimizle O'nu sevmeliyiz. Sadece O'nun istediği olsun diyelim. İsa ile birlikte Tanrı'nın Rabbe tapacak. Yalnız O'na kulluk edeceksin diye cevap verelim. Bu gençler ne kadar güzel bir şekilde krala cevap verdiler. Saygılı ama net bir cevap. Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Neden? Çünkü Tanrı'ya ve Tanrı'nın sözlerine itaat edersek kendimizi savunmamız gerekmiyor. Tanrı'nın gözlerinde masum olsak yeterlidir. Daniel kitabının birinci bölümlerinde kendilerini kirletmek istemediler. Haram yemek konusunda Rab'be güvenerek çok iyi bir sonuç aldılar. Rab o durumdan onları kurtardı. Onlar Rab'in güçlü, güvenilir ve sevgi dolu olduğunu gördüler. Bu şekilde imanları büyümüş. Biz de daha küçük durumlarda Rab'be güvenirsek, imanımız büyüyecek. Daha tecrübeli olacağız. Sonra daha büyük bir zorlukla yüzleşince Rab'be güveneceğiz. Sanki Rab seviyesi artan bir sürü sınavlara bizi deniyor. Ve böyle de büyüyüp daha güçlü olacağız. Böyle sınavlar büyüme fırsatlıdır. Ve sınavlara geçirsek ruhsal kaslarımız güçleniyor. Ruhsal. Sadece ruhsal kaslarımız. Benim hayatımda birçok sınav vardı. Bazen küçük, bazen büyük. Küçük ve önemsiz zannedersek bile aslında önemlidir her sınav. Ben bir şey hatırladım, çok eskiden, küçük bir şey. Gençken 1973'te Rabbi İsa'ya iman ettikten sonra okulun yeni döneminde sınıf öğretmeni genel notları ve ödev defterini herkese dağıtı. Ve herkes kendine göre süslesin demişti. Ve plastik sarıldı, plastik. Ve tabii arkadaşlarım pop grupların resimleriyle falan defterlerini süslemişti. Ben ise Tanrı'dan bir söz duymuştum. Herkes Rab İsa'ya iman ettiğini bilsin diye büyük harflerle ben İsa'ya aydım diye yaz. İstemiştim ama biraz zor. Muhtemelen diye çocuklar benimle dalga geçeceğini düşündüm. Ama öyle de yazdım. Ve ruhsal sınavlarımın birincisini geçtim. Şimdi bu üç genç yeni ve daha tehlikeli bir zorlukla yüzleştiler. Fırın. Ama aynı şekilde vicdanlarını temiz tutmak ve Rab'be itaat etmek de istediler. Kızgın fırına atılsa bile kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama biz kurtarmasa bile, bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Rabbin onları kurtarabileceğine inanıyordular. Ama Rabbin ne yapacağını bilemiyordular. Buna rağmen Tanrı'nın yolundan sapmaya istemeyip heykele tapınmaya reddettiler. Aynı biçimde biz de vicdanımızı temiz tutmalıyız. Ve her zaman Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışmalıyız. Belki biz de doğruluk uğruna baskıyı yaşayacağız. İncil'de Petrus diyor ki, doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın. Ürkmeyin. Biliyorum ki aramızda birkaç kardeş İsa'nın uğruna geçmişte ve şu an acı çekiyor. Rabbimizin böyle zor durumlardan kurtarıp kurtaramayacağını bilemiyoruz. Ama bu üç genç ile bunu söyleyebiliriz ki bizi kurtarmasa bile bilin ki başka bir Tanrı'ya tapınmayız. Şimdi okumaya devam edelim hikayemiz. 19 ve o kadar. Dördüncü bölüme kadar.
Nebukadnezar, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden 7 kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu. Böylece bu kişiler şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar. Kralın buyruğu çok sıkı, fırında ısıtılmış olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü. 3 adamsa Şadrak, Meşak, Abednego bağlı olarak kızgın fırına düştüler. O zaman Nebukadnezar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, "Biz ateşin içine bağlı 3 kişi atmadık mı?" diye sordu. Danışmanlar kuşkusuz ey kral diye karşılık verdiler. Kral, ben 4 kişi görüyorum dedi. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. 4.'ünün görünümü de ilahi bir varlığa benziyor. Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, ey yüce kralın kulları Şadrak, Meşak, Abednego, dışarı çıkıp buraya gelin diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abednego ateşin içinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç bile yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti. Bunun üzerine Nebukadnezar, Şadrak, Meşak ve Abednego'yu, Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum, hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu Babil ilinde daha yüksek görevlere atadı.
Teşekkür ederim Saliha. Bu adam Nebukadnezar çok şiddet seven bir adam. Ve her zaman onun fikrini değişiyor. Kral Nebukadnezar, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Ve fırının 7 kat daha çok ısıtılmasına buyurdu. Biliyor musun, Rab'bin yolunda sadık kalırsak, şeytan bize çok öfkelenecek. O bir gentleman değil. Ruhsal savaştayız ve düşmanımız her türlü hileyi yapar. İlk olarak Rab İsa'ya iman etmeden önce her zaman bize karşı bir engel koydu. İman ettikten sonra ise şeytan bize etkisiz ve zayıf yapmaya çalışıyor. İncil diyor ki, şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Ve ayık ve uyanık olun. Düşmanımız iblis, kükreyen aslan gibi. Yutacak, birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Kral bazı güçlü askerlere bizim üç genç adamımızı bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu. Hayal edin o an fırının kapıda neler düşünüp neler hissediyorlardı. Tanrı'ya güvendiğimiz halde çok acı duyabiliriz. Örneğin İsa, Mesih Getsemani bahçesinde tıklanmadan hemen önce ağır bir sıkıntı duymaya başladı. Ve öğrencilere öylesiye kederliyim dedi. Ve Baba Tanrı mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil senin istediğin olsun. Rabbimiz, duygularımız ve korkularımız bilip anlıyor. Çok acı çektiğimiz halde Rabbi sevip sadık kalalım. Asla ve asla pes etmeliyiz. Ve hikayemiz dönelim. Ayet 24 söyledi. O zaman Kral Nebukadnezar şaşkınlık içinde birden aya kalktı. Danışmanlarına biz ateşin içine bağlı 3 kişi atmadık mı diye sordu. Danışmanlar kuşkusuz ey kral diye karşılık verdiler. Kral ben 4 kişiyle görüyorum. 4 kişi görüyorum. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş. Hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor. Vay be. 3 kişi. Fuat. onu ve belki kim? Engin. Ama 3 kişi değil. 4 kişi var. Ne kadar güçlü, harika bir kurtarıcımız var. 3 kişi ateşe atıldı ama 1 kişi zaten varmış. Bu kim? Kimdi bu kişi? İbranice'de dil böyle yazılmış. 4 adamı görüyorum ve 4. Tanrı'nın oğluna benziyor. Yani bu kişi hem insan hem de Tanrı. Bu İsa Mesih'tir. Biliyoruz ki İsa Mesih başlangıçta vardı. O Alfa ve Omega'dır. Başlangıç ve sondur. Var olan, var olmuş ve gelecek olan. Johanna, onun yakın dost, şöyle dedi İsa hakkında İncil'de, yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işitimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuyoruz. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. O başlangıçtan olan. Bu acil anda İsa Mesih fırındaydı. Arkadaşlarını bekliyordu. Onlar gibi önümüzdeki günlerde, yıllarda neler olacağını bilemiyoruz. Ama bir şey bilebiliriz. Her durumda, her acıda, her zorlukta, her hastalıkta Rabbimiz hala var. Bizimle olur ve her an bizimle olacak. İsa öğrencilere gör alınmadan önce ve bizi de harika bir vaat verdi. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bakın ateşte ne yapıyorlar? Oturuyorlar mı? Koşuyorlar mı? Hayır, yürüyorlar. Kutsal kitapta yürümek birkaç şey simgeliyor. Mesela yaşam tarzı, günlük hayatı, davranış ve hatta dayanıklılık. İsa ile birlikte yürümek paydaşlığı ve dostluğu simgeliyor. Tıpkı Adem bahçesindeyken Tanrı'yla dost olarak yürümesi gibi. Artık biz de İsa ile Rab'in yolunda yürüyoruz. Gerçekten bir yer ateşten, bir yer sulardan, bazen yeşil çaylardan ve ya da bazen karanlık ölüm vadisinden geçeriz. Önemli olan şey şu, sadık kalalım, devam edelim, yürüyelim, asla vazgeçmeyelim. Rab bizimledir ve bize gücü verir. Yaşaya peygamber bölümünde şöyle yazıldı. Ey Yakup soyu, seni yaratan, ey İsrail, sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor. Korkma, çünkü seni kurtardım. Seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevle seni yakmayacak. Çünkü senin Tanrın, İsrail'in kutsalı, seni kurtaran Rab benim. Hamdolsun, Şadrak, Meşak ve Abednego bunu yaşadılar. Fırından çıktıkları zaman sapasağlamdılar. Bedenlerinde ateşin hiçbir etkisini olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış. Giysileri değişmemiş. Ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti. Ama bir şey kaybettiler. Fark ettiniz mi? Bir şey kaybettiler. Biliyor musun? Evet, ellerindeki ayaklarındaki bağlarını kaybettiler. Ateşte bağlarından kurtuldular. Biz de Rabbi İsa'ya iman ettiğimizde ruhsal bağlarımızdan kurtulduk. İncil'de Romalılara mektupta Paulus diyor ki, ama şükür olsun Tanrı'ya eskiden günahın köle leleri olan sizle adandınız, öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Ve tekrar Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruğuna giymeyin. Ve İsa Mesih çarmıha gerildi ve onun ölümü ve diriliş aracılığıyla iblise, günaha ve ölüme karşı büyük bir zafer kazandı. Ona iman edenler biz, şeytanın kralından kurtarıp bizi özgür kıldı. Artık Tanrı'nın halkıyız, ona aitiz. Üstelik İsa sayesinde Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu tamamdır. Hiçbir eksik yok. Kutsal kitap birçok yerde giysiler kurtuluşu ve doğruluğu simgeliyor. Mesela Yeşaya'da yazıldı. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrım'la yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güve gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örtü. Ve Zekeriya bir meleğin var ve Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Melek, onundaki melekleri üzerinden kirli giysileri çıkarın dedi. Sonra Yeşu'ya bak, sucunu kaldırdım. Sana bayramlık giysileri giydireceğim dedi. Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. So, İsa Mesih'e iman edince Rab suçlarımızı kaldırdı. Like, kirli giysiler gibi kaldırdı. Yeni temiz giysileri giyindik. Bu temiz, beyaz, saf Rab'in doğruluğu. Galatya'da böyle yazıldı. Vaktizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Hikayemizden bu resim ortaya çıkıyor. Yani Şadrak, Meşak ve Abednego fırından çıkınca başlarındaki tek saç bile yanmamış. Giysilerini değişmemiş. Ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti. Bizim de doğruluk giysilerimizi hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Mesih ve onun doğruluğunu giyindik. Cehennemin alevleri ve kokusu bile bize dokunamaz. Kurtuluşumuz emindir, kesindir. Ve vaaz bitmek üzere. Bence Rab'in sözlerinden birkaç şey öğrendik. Mesela büyük mucizeleri yapan Tanrımız her şey kontrol altında tutuyor. İkincisi, ruhsal savaştayız ve şeytan her zaman imanlılara karşı bizi ayartmaya çalışır. Çünkü bu kirli dünyada vicdanımızı temiz tutup Rab'i hoşnut etmeliyiz. Ve dördüncü, ateşte zorluluk zulüm görürken İsa bizimle ve asla bizi terk etmez. Ve Tanrı'nın her durumda ne yapacağını bilemiyoruz. Ama ona güvenebiliriz. Ve kurtuluşumuz emindir. Çünkü İsa kendisini feda ederek suçlarımızı kaldırıp onun doğruluğunu bizi giyindirdi. Bu olayla birçok defa okudum. Çok seviyorum bu olayla. Ve ama bu da defa vaaz hazırlarken bir şey beni çok etkiledi. Yani gençler fırına atılmadan önce İsa zaten ateşte. Nereye gidersek Rab önümüze gider. Hayatımızda ne olursa olsun İsa yanındayız, bizimle yürür. İsa'ya övgülü olsun, ne kadar harika, sevgi dolu Rabbimiz var. Ateşte yürüyen Mesih, sonsuz adek bizimle. Ve Elçi Paulus ile bunu söyleyebiliriz. eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey. Bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Amen. Amen.